Ayrım 9.
Bu sefahatların yanı sıra iç savaşlar ve latifundiya sistemi nikahsızlığı ve çocuksuzluğu öylesine arttırdı ki Roma yurttaşlarının ve patrisyenlerinin sayısı önemli ölçüde azaldı. Bu nedenle M.Ö. 16. yüzyılda Augustus Julyasası denilen yasayı çıkardı. Yasa çocuk yapmaya ödül ve Roma yurttaşlarının ve patrisyenlerinin nikahsızlığına ceza öngörüyordu. Çocuk sahibi olan çocuğu ve nikahı olmayanlardan kıdemli olacaktı. Evli olmayanlar en yakın akrabaları dışındakilerden miras kabul edemezlerdi. Çocuksuzlar mirasın sadece yarısını alabilirlerdi. Gerisi devlete kalıyordu. Zinayla suçlanabilen kadınlar drahomalarının bir bölümünü aldatılmış kocalarına vermek zorundaydı. Bu bakımdan karılarının zina yapması üzerine spekülasyon kurarak evlenen erkekler oldu. Bu Plutark'ın şu ifadeyi kullanmasına neden oldu. Romalılar varis sahibi olmak için değil, mirasa konmak için evleniyorlar. Sonraları Jül yasası daha da keskinleştirildi. Tiberius eskiden ya da şimdi büyük babası, babası veya kocası Romalı şövalye olan hiçbir kadının kendisini parayla satamayacağını buyurdu. Kendilerini fahişeler listesine kaydettiren evli kadınlar zinacı olarak İtalya dışına sürülecekti. Erkekler için benzer cezalar tabii ki yoktu. Ayrıca Juvenal'in anlattığına göre onun zamanında M.Ö. 1. yüzyılın 1. yarısında Roma'da zehirleme yoluyla koca cinayetine sıkça rastlanıyordu. 3. Bölüm Hristiyanlık. Yahudiler imparatorluk dönemlerinde Romalıların evlenmeme ve çocuk sahibi olmamayı gittikçe daha fazla yaygınlaştırma alışkanlıklarının tam tersine davranıyorlardı. Gerçi Yahudi kadınının seçme hakkı yoktu, kocasını babası seçiyordu. Fakat evlilik onun sadakatle yerine getirdiği bir görevdi. Talmud şu öğüdü verir. Kızın evlenme çağına geldiğinde kölelerinden birine özgürlüğünü ver ve kızını onunla nişanla. Yahudiler tanrılarının doğurgan olun ve çoğalın buyruğunu da aynı şekilde sadakatle yerine getiriyorlardı. Buna uygun olarak tüm takiplere ve baskılara inat özenle çoğaldılar. Onlar Malthusçuluğun amansız düşmanıdır. Tacitus onlar için şöyle diyor. Onlar arasında birbirine inatçı bir bağlılık ve gönüllü bir cömertlik ama başka herkese karşı düşmanca bir kin egemendir. Düşmanlarla hiçbir zaman birlikte yemek yemez, hiçbir zaman bir arada uyumazlar ve şehvete son derece eğilimli olmalarına rağmen yabancı kadınlarla cinsel ilişkiye girmezler. Ancak halkın çoğalmasını amaçlarlar. Bir çocuğun öldürülmesi günahtır ve savaşta ya da idamla ölenlerin ruhunu ölümsüz sayarlar. Ölümün küçümsenmesinin yanı sıra üremeye duyulan sevgi bu yüzdendir. Tacitus atalarının dinini hiçe sayarak servet biriktirdikleri için Yahudilerden nefret ediyordu. Onları en kötü insanlar, çirkin bir halk olarak tanımlıyordu. Yahudiler Romalıların egemenliği altında gittikçe daha fazla birbirlerine bağlandılar ve o zamandan başlayarak neredeyse tüm Hristiyan ortaçağı boyunca katlanmak zorunda kaldıkları uzun ızdırap döneminde bugünkü burjuva dünyasında bir tür örnek sayılan ocağından aile yaşamı gelişti. Buna karşılık Roma toplumunda imparatorluğun çöküşüne yol açan parçalanma ve dağılma süreci gelişti. Çılgınlık sınırına varan sefahatın karşısında bir başka aşırı uç olarak katı perhiskarlık çıktı. Eskiden sefahat gibi şimdi de keşişlik dinsel biçimler alıyordu. Coşkulu bir fanatizmle bunun propagandası yapılıyordu. Egemen sınıfların tüm sınırları yıkan safahati ve lüksü, istilacı Roma'nın o zaman bilinen dünyanın tüm ülkelerinden İtalya'ya kölelik için taşıdığı milyonların yoksulluğu ve sefaletiyle göze batıcı bir zıtlık içindeydi. Bunlar arasında evinden, anne babasından ve kocasından ayrılmış, çocuklarından koparılmış, sefaleti en derinden duyan ve kurtarılmayı özleyen sayısız kadın da vardı. Çevrelerinde olup bitenden tiksinmiş büyük bir bölüm Romalı kadında benzer bir ruh hali içindeydi. Durumlarında olacak her türlü değişiklik onlarca memnuniyetle karşılanacaktı. Değişiklik özlemi, kurtuluş özlemi geniş tabakaları sardı ve kurtarıcı yaklaşıyor gibi görünüyordu. Yahudi İmparatorluğu'nun ve Kudüs'ün Romalılarca ele geçirilişi ulusal bağımsızlığın yok olmasına yol açtı ve o ülkenin keşişlik mezhepleri arasında herkese özgürlük ve mutluluk getirecek olan yeni bir imparatorluğun oluşumuna haber veren hayalperestler üretti. İsa geldi ve Hristiyanlık ortaya çıktı. O, Roma İmparatorluğu'nun büyükleri ve varlıklıları arasında egemen olan hayvanca materyalizme karşı muhalefeti cisimleştiriyor, kitlelerin küçümsenmesine ve ezilmesine karşı başkaldırmayı temsil ediyordu. Ama kökü yalnızca kadının haklardan yoksunluğunu tanıyan ve İncil'deki düşünceye saplanmış kalmış, kadını tüm kötülüklerin asli faali olarak gören Yahudiliğe dayandığı için kadının horlanmasını, perhiskarlığı ve o dönemde çok ağır günahlar işleyen tenin yok edilmesini vaaz ediyor ve çift anlamlı tabirleriyle birilerinin uhrevi, diğerlerinin dünyevi olarak yorumladığı, herkese özgürlük ve adalet getirecek olan gelecekteki bir aleme atıfta bulunuyordu. Bu öğretileriyle Roma İmparatorluğu'nun bataklık toprağında verimli bir zemin buldu. Tüm sefiller gibi kadınlar da içinde bulundukları durumdan kurtulmayı umarak, gayretle ve gönüllü olarak ona katıldılar. Bugüne dek dünyada içinde kadınların da savaşçı ve kahraman olarak öne çıkmadığı hiçbir büyük, önemli hareket gerçekleşmemiştir. Hristiyanlığı büyük bir uygarlık kazanımı olarak övenler, başarılarının büyük bölümünü tam da kadınlara borçlu olduğunu unutmamalıdırlar. Kadının Hristiyan inancın yaygınlaşması için gösterdiği çaba, gerek Roma İmparatorluğu'nda, gerekse Orta Çağ'ın barbar halkları arasında önemli bir rol oynadı. Onlar aracılığıyla genellikle en güçlü kişiler Hristiyan oldu. Örneğin Frankonya kralı Klodwig'i Hristiyanlığı kabul etmeye yönelten Clotilde, Kent kraliçesi Bertha ve Macaristan kraliçesi Gisela ülkelerine Hristiyanlığı getirdiler. Birçok büyük insanın Hristiyan inancına kazanılması kadınların etkisiyle olmuştur. Fakat Hristiyanlık kadını kötü ödüllendirdi. Hristiyanlık öğretilerinde tüm doğu dinlerinin içerdiği kadının aşağılanmasını aynen korur. Kadına erkeğin sadık hizmetçisi olmayı buyurur ve bugün bile kadın kilise mihrabı önünde erkeğe itaatkarlık yemini etmek zorundadır. İncil'in ve Hristiyanlığın kadın ve evlilik üzerine neler dediğine bakalım. Tevrat'taki 10 emir yalnızca erkeğe yöneliktir. 9. emirde kadın hizmetçiler ve ev hayvanlarıyla birlikte anılır. Erkek bir başkasının ne karısına, ne kölesine, ne hizmetçisine, ne öküzüne, ne eşeğine, ne de başkasına ait herhangi bir şeye göz dikmemesi için uyarılır. Yani kadın yabancı mülkiyette olduğunda erkeğin istek duymaması gerektiği bir obje, bir maldır. Katı keşişlik, perhiskarlık yükümlülüğü taşıyan bir mezhebe dahil olan İsa, havarileri tarafından kendisine evlenmenin iyi olup olmadığı sorulduğunda şöyle yanıtlıyor: "Bu söz herkes için değil, ilgili olanlar için geçerlidir. Çünkü kimileri hadımdır ki ana karnından öyle doğarlar, kimileri de hadımdır ki cennet uğruna kendi kendilerini hadım etmişlerdir. Buna göre hadım etme Tanrı buyruğuna uygun bir iştir ve aşkın ve evliliğin reddi iyi bir eylemdir." Bizzat İsa'dan daha yüksek ölçüde Hristiyanlığın kurucusu olarak adlandırılabilecek olan Paulus, bu öğretiyle uluslararası karakterini vermiş ve onu da Yahudi mezhepçiliğinden koparmış olan Paulus, Korentlilere şöyle yazıyor: "Bana yazdıklarınız üzerine şu yanıtı veriyorum. Kadına dokunmamak insan için iyidir. Ama fahişelik nedeniyle her erkeğin bir kadını ve her kadının bir erkeği olmalıdır. Evlilik düşük bir konumdur. Evlenmek iyidir, evlenmemek daha da iyi. Ruhsal dönüşümü sağlayın ve tenin isteklerine direnin. Ten ruhun düşmanıdır, ruh da tenin. İsa'nın kazandığı insanlar tenlerini tutku ve istekleriyle birlikte çarmıha gelmişlerdir. Paulus öğretilerine kendisi de uydu ve evlenmedi. Tene karşı bu nefret, kadına karşı nefrettir ama erkeğin baştan çıkarıcısı olarak gösterilen, bakınız cennet sahnesi. Kadından korkudur da aynı zamanda. Havariler ve kilise papazları bu anlayışa uygun vaaz veriyordu. Tüm Orta Çağ boyunca kilise manastırlar açarak ve rahiplere evlenme yasağı koyarak bu anlayışa uygun etkinlik gösterdi ve bugün de hala gösteriyor. Hristiyanlığa göre kadın, yeryüzüne günahı getiren ve erkeği mahveden pis baştan çıkarıcıdır. Bu nedenle havariler ve kilise papazları evliliği her zaman bugün fahişelik için söylendiği gibi zorunlu bir kötülük olarak gördüler. Tertullian şöyle sesleniyor. Kadın, sen sürekli paçavralar ve yas içinde dolaşmalısın. İnsan soyunu mahvettiğini unutturmak için gözlerin yaşlarla dolu olmalı. Bakışların pişmanlığını göstermelidir. Kadın, sen cehennem kapısısın. Ve insan soyu yok olsa da evlenmeme yolu seçilmelidir. Hieronymus şöyle diyor, evlilik her zaman bir kötülüktür. Yapılabilecek tek şey onu affetmek ve kutsamaktır. Bu nedenle evlilik kilisenin kutsama töreniyle yapılır. Origenes şu açıklamayı yapıyor, evlilik uğursuz ve pis bir şeydir, şehvani zevkin aracıdır. Ve Origenes şeytana uymamak için kendi kendisini hadım etti. Augustine şöyle öğretiyor. Evlenmemiş olanlar gökyüzünde pırıldayan yıldızlar gibi parlayacaklar. Onları doğuran ebeveynleri ise karanlık yıldızlara benzeyecek. İncil'deki doğurgan olun ve çoğalın ifadesinin artık zamana uygun olmadığı ve Hristiyanları ilgilendirmediği konusunda uyuşuyorlar. Hepsi aynı doğrultuda öğreten en etkin kilise öğretmenlerinden daha yüzlerce alıntı yapılabilir. Ve bunlar sürdürdükleri öğretileri ve vaazları ile bir doğa buyruğu ve yerine getirilmesi yaşam amacının en önemli görevlerinden olan cinsler arası ilişki ve cinsellik üzerine o doğal olmayan görüşleri yaydılar. Bu öğretiler bugünün toplumunu hala ağır biçimde sakatlıyor ve toplum ancak çok yavaş iyileşebiliyor. Petrus ısrarla şöyle seslenir. Kadınlar erkeklerinize itaat edin. Paulus Efeslilere şöyle yazar. İsa nasıl kilisenin başıysa erkek de kadının başıdır. Ve Korentlilere erkek Tanrı'nın tasviri ve övüncüdür. Kadın ise erkeğin övüncüdür der. Buna göre herhangi bir ahmak erkek kendisini en mükemmel kadından daha iyi sanabilir ve bugüne dek de pratikte böyle olmuştur. Paulus kadının yüksek eğitimine karşı da etkin sesini yükseltiyor. 1. Timotey 2,11 vesaire de şöyle diyor. Bir kadın tam bir itaatkarlıkla sessizce öğrenmelidir. Fakat bir kadının öğreten olmasına ve erkeğin efendisi olmasına izin vermiyorum. Bilakis kadın sükut etmelidir. Ve Korentliler 14,34 ve 35'te kadınlarınız topluluk içinde sessiz kalsın. Çünkü onların konuşmasına izin verilmemelidir. Onlar yasanın da söylediği gibi kul olmalıdırlar. Fakat bir şeyler öğrenmek istiyorlarsa, bırakın evde erkeklere sorsunlar. Topluluk içinde konuşmak kadına yakışmaz. Aziz Ajinolu Thomas 1227-1274 şöyle diyor. Kadın çabuk büyüyen bir yabani ottur. O daha değersiz olduğu için ve doğa kendisiyle daha az uğraştığı için, bedeni daha çabuk tam gelişimine ulaşan kusurlu bir insandır. Kadınlar doğanın her bakımdan erkeğe sağladığı üstünlükle egemenlik için belirlediği efendilerinin, ustalarının ebediyen boyunduruğu altında kalmak için doğarlar. Bu tür öğretiler yalnızca Hristiyanlığa özgü değildir. Hristiyanlığın Yahudilikle Yunan felsefesinin bir karışımı olması ve ikisinin birden köklerini Hindistanlıların, Babilonyalıların ve Mısırlıların eski kültürlerinden alması gibi, Hristiyanlığın kadına tanıdığı aşağı konum, analık hukukunun sona ermesinden sonraki eski uygarlık dünyasıyla aynıdır. Manu'nun Hint Yasaları kitabında şöyle deniyor. Onursuzluğun nedeni kadındır. Düşmanlığın nedeni kadındır. Dünyevi varlığın nedeni kadındır. Bu nedenle kadından kaçınılmalıdır. Kadının aşağılanmasının yanı sıra ondan duyulan korku saf dilce sürekli ifade ediliyor. Kadınlar karakter olarak erkekleri baştan çıkarmaya eğilimlidir. Bu nedenle bir erkek en yakın kadın akrabasıyla bile ıssız bir yerde birlikte oturmamalıdır. Demek ki kadın Hint anlayışına, Tevrat'a ve Hristiyan anlayışına göre baştan çıkarıcıdır. Her hakimiyet ilişkisi hükmedilenin aşağılanmasını içerir. Ve kadının aşağı konumu bugüne dek Hristiyan dünya görüşüne sahip halklardan çok doğunun geri kalmış uygarlık gelişiminde korunmuştur. Hristiyan dünyası denen yerde kadının konumunu yavaş yavaş iyileştiren şey Hristiyanlık değil, aksine Hristiyanca düşünceye karşı mücadelede kazanılmış olan Batı kültürüydü. Kadının konumunun bugün Hristiyanlığın oluşum döneminden daha yüksek olmasının nedeni Hristiyanlık değildir. Hristiyanlık kadına ilişkin gerçek özünü istemeye istemeye ve zorla yatsımıştır. Ancak Hristiyanlığın insanlığı kurtarıcı misyonuna hayran olanlar farklı düşünüyorlar. Onlar daha çok Hristiyanlığın kadını eski aşağı konumundan kurtardığını savunuyorlar ve bunu yaparken özellikle sonraları Hristiyanlıkta geçerli hale gelen kadın cinsine saygının belirtisi olduğu söylenen Tanrı'nın anası Meryem'e ilişkin külte dayanıyorlar. Bu kültü besleyen Katolik Kilisesi'nin bu düşünceyi pek paylaşmaması gerekiyor. Daha önce alıntılanan ve kolayca çoğaltılabilecek olan azizlere ve kilise papazlarına ait ifadeler istisnasız olarak kadın ve evlilik düşmanıdır. 6. yüzyılda kadının ruha sahip olup olmadığını tartışan ve bir oy fazlalıkla olduğuna karar veren Makon Papazlar Meclisi de aynı şekilde o kadın dostu düşünceye karşı tanıklık ediyor. 7. Gregor tarafından yürürlüğe konan papazlar için evlenme yasağı, yalnızca kilisenin temelinde yatan tensel isteklerin günahkarlığı üzerine düşüncelerle mümkündü. Bu yasağın konma nedeni aile işlerine dalarak kilise hizmetine yabancılaşmayacak bekar papazlar gibi bir güce sahip olma isteğiydi. Çeşitli reformatörler özellikle Calvin ve İskoçyalı papazlarda tensel zevklere karşı hiddetleriyle Hristiyanlığın kadın düşmanı düşüncesine ilişkin hiçbir kuşku bırakmadılar. Katolik Kilisesi Meryem kültürünü yerleştirirken onu akılcı bir hesapla o zamanlar Hristiyanlığın yaygınlaştığı tüm halklarda var olan dinsiz tanrıçalar kültünün yerine koydu. Meryem Güney halklarının Kibelesi, Miletta'sı, Afrodit'i, Venüs'ü, Kerezi vesaire, Kermen haklarının Freya'sı, Frigas'ı vesaire yerine geçti. Salt Hristiyan tinselciliği ile idealize edildi. 4. Bölüm Orta Çağ'da Kadın 1. Cermenler'de Kadının Durumu. Milattan sonra ilk yüzyıllarda doğudan ve kuzeyden korkunç deniz dalgaları gibi akan ve Hristiyanlığın artık yavaş yavaş egemen olduğu gevşemiş Roma İmparatorluğunu istila eden, kendine özgü, fiziksel olarak sağlıklı ve kaba ama bozulmamış halklar, Hristiyan vaizlerin keşişçe öğretilerine var güçleriyle direndiler. Ve Hristiyan vaizler ister istemez bu sağlıklı karakterleri hesaba katmak zorunda kaldılar. Romalılar o halkların adetlerinin kendilerinkinden çok başka olduğunu şaşkınlıkla gördüler. Tacitus Almanlara ilişkin olarak bu olguya yönelik övgüsünü şu sözcüklerle ifade ederek gösteriyor. Evlilikleri çok katı ve en çok övgüyü hak eden adetleri de bu. Çünkü tek bir kadınla yetinen neredeyse tek barbarlar bunlardır. Bu kalabalık halkta zinaya çok az rastlanır ve zina hemen anında cezalandırılır. Cezalandırma izni bizzat erkeğe verilmiştir. Erkek zina yapan kadını akrabalarının önünde kesilmiş saçlarıyla çıplak olarak köyden kovalar. Çünkü yaralanmış erdemlilik hoşgörüyle karşılanmaz. Ne güzellik, ne gençlik, ne de zenginlik böyle bir kadının erkek bulmasını sağlayabilir. Orada kimse ahlaksızlığa gülmez. Aynı şekilde orada baştan çıkarma ve baştan çıkarılma yaşam biçimi olarak tanımlanmaz. Genç erkekler geç evlenir ve bu yüzden güçlerini korurlar. Genç kızlar da alelacele evlendirilmez. Onlarda da gençliğin en güzel çağı aynı bedensel güç korunmuş olur. Aynı yaşta aynı güçte evlenirler ve anne babanın gücü çocuklara geçer. Öyle anlaşılıyor ki Tacitus Romalılara bir örnek gösterebilmek için eski Cermenlerin evlilik koşullarını biraz fazlaca pembe çiziyor. Kuşkusuz zina yapan kadın onlarda şiddetle cezalandırılıyordu. Ama aynı şey zina yapan erkek için geçerli değildi. Tacitus zamanında Cermenler arasında gens hala en parlak dönemini yaşıyordu. Roma'nın ileri ilişkileri altında eski centil örgütlenme ve onun temelleri Tacitus için yabancı ve anlaşılmaz hale geldiği için Cermenler'de annenin erkek kardeşinin yeğenini oğlu gibi gördüğünü hayretle anlatıyor. Hatta bazıları dayı ile yeğen arasındaki kan bağını baba ile oğul arasındakinden daha kutsal ve yakın sayıyorlardı. Öyle ki rehin gerektiğinde kız kardeşin oğlu kendi oğlundan daha büyük güvence yerine geçiyordu. Buna ilişkin Angel şöyle diyor, böyle bir gensin üyesi tarafından bir yükümlülüğe karşılık rehin olarak kendi oğlu verildiğinde ve babanın anlaşmaya uymaması halinde oğul kurban edildiğinde bu yalnızca babayı ilgilendirirdi. Ama kurban edilen kız kardeşin oğlu olduğunda centil hukukun en kutsal yasası yaralanmış sayılırdı. Oğlanın ya da delikanlının korunmasından öncelikle sorumlu en yakın centil akraba onun ölümünden suçlu bulunurdu. Ya onu rehin bırakmamalı ya da anlaşmaya uymalıydı. Ayrıca Tacitus zamanında Angels'ın kanıtladığı gibi artık analık hukuku yerini babalık hukukuna bırakmıştı. Çocuklar babalarından miras alıyordu. Çocuk yoksa miras erkek kardeşlerle amca ve dayılara kalıyordu. Miras için ölçünün baba soyu olmasına rağmen mirasçı olarak annenin erkek kardeşine izin verilmesi eski hukukun henüz yeni kaybolmuş olmasıyla açıklanabilir. Tacitus'u o kadar şaşırtan Almanların kadın cinsine saygısının nedeni de eski hukukun anımsanmasıydı. Kadınlar Almanların cesaretini sonuna dek körüklüyordu. Kadınlarını tutsaklığa ya da köleliğe düşmüş görme düşüncesi eski bir Alman için en korkunç şeydi ve bu onu sonuna dek direnmeye itiyordu. Ama kadınlar da Romalıları etkileyen bir ruhla doluydu. Marius Tueton'ların tutsak kadınlarına onları Vesta'ya, bakire iffet tanrıçası, rahibe olarak adamayı reddettiğinde kadınlar kendilerini öldürdüler. Tacitus zamanında Almanlar artık yerleşikti. Toprak dağıtımı her yıl kura ile yapılıyordu. Bunun yanı sıra orman, su ve otlak ortak mülkiyetteydi. Yaşam tarzları henüz çok basitti. Servetleri esas olarak davardı. Giysileri kaba yün manto ya da hayvan kürkünden oluşuyordu. Kadınlar ve seçkinler ketenden iç giysiler giyiyorlardı. Madenin işlenmesi yalnızca Roma sanayi ürünlerinin ithalatı için epey uzakta oturan kabilelerde vardı. Daha az önemli meselelerde başkanlık kurulu, daha önemli meselelerde halk meclisi karar verirdi. Başkanlar seçimle iş başına geliyordu, genellikle aynı aileden olurlardı. Fakat babalık hukukuna geçiş, mevkinin miras yoluyla aktarılmasını kolaylaştırdı ve sonuçta daha sonra krallığın kaynaklandığı kabile soyluluğunun oluşmasına yol açtı. Yunanistan ve Roma'da olduğu gibi Alman gensi de özel mülkiyetin ortaya çıkışı, zanaat ve ticaretin gelişmesi ve yabancı kabile ve halklarla karışım yüzünden yok oldu. Gensin yerine yüzyıllar boyunca soyluluğa, kiliseye ve prenslere karşı mücadelelerde sağlam bir burç oluşturan ve feodal devlet iktidarı ele geçirdikten ve eskiden özgür olan köylüler, topluca serfliğe ve bağımlılığa düşürüldükten sonra bile tümüyle yol olmayan özgür köylülerin demokratik örgütlülüğü mera ortaklığı geçti. Mera ortaklığını aile başkanları temsil ediyordu. Karılar, kızlar, gelinler kurulun ve yönetimin dışındaydı. Bir kabilenin işlerinin yönetimine kadınların baktığı, Tacitus'un son derece yadırgadığı ve hakkında küçümseyici ifadeler kullandığı bir olgu. Zamanlar geçmişti.